Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda yanımda Esset Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu var. Kendisiyle beraber dijital tehditleri konuşacağız. Alev Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhabalar. Ben ilk olarak biraz kendinizden, biraz da Esset Türkiye'nin faaliyetlerinden bahsetmenizi isteyeceğim.
Aşağı yukarı 18 seneden beri sektörde çalışıyorum. Ağırlıklı güvenlikle ilgili. Son 13 yıldan beri de Esset Türkiye'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Türkiye'ye ilk gelen güvenlik yazılımı değiliz ama şu anda pazarda %33'lük pazar payıyla lider konumdayız. Hem kurumsal tarafta baktığınızda 15 bin civarında müşterimiz bulunuyor. Bireysel tarafta da en çok yoğun kullanılan antivirüs yazılımlarından bir tanesiyiz. Aslına bakarsanız ben hep şey diyorum, bütün güvenlik yazılımları aşağı yukarı aynı, global olarak kendilerini ispat etmiş markalar, ama bizi diğerlerinden ayıran özellikler bence biraz daha içselleşmiş olmamız Türkiye'de. İşte bütün ürünleri baktığınızda dijital olarak işte Türkçe lokalize ediyoruz, arayüzler, dokümantasyonlarımız, 7/24 desteğimiz var, ücretsiz bir şekilde destek alabiliyor. Hem kurumlar yine sıkıntı yaşadıklarında, 55 kişiyiz, Ankara'da bir ofisimiz var. Hani yapılanma olarak da bayağı baktığınızda diğerlerinden ayıran çok fazla özelliğimiz var. Ürün olarak da asset performans anlamında çok iyi bir performans gösteriyor. Sistem kaynaklarını minimum kullanıyor. Aynı zamanda da hani tehditler çok arttığı için bugün baktığınızda 400-500 bin civarında unique saldırı gerçekleşiyor günlük olarak. Esset burada sıfır zamanlı yeni tehditlere karşı koruma sağlayan bir güvenlik yazılımı diyebiliriz.
Şimdi saldırılardan bahsediyoruz. Aslında bugünkü konumuz da o olacak. En son bir WannaCry saldırısından sonra aslında biraz da bu dijital tehditlere karşı bilinirlik arttı. Çünkü hem ana akım medyada yer aldı hem de dijital medyada tabii ki çok fazla konuşuldu. Çok fazla bilgisayara zarar verdi ve maddi olarak da büyük yankı uyandırdı. Mesela WannaCry'a karşı Esset yazılım kullananlar bir koruma sağlayabildiler mi bu tarafta? Çok büyük bir dijital tehditti çünkü. Burada dijital tehditlere karşı korumadan bahsediyoruz. Ve Windows'un bir açıydı bu. Yani bir antivirüs yazılımı da bunu yakalayabildi mi bu tarafta?
Aslına bakarsanız hani WannaCry en son çıkan varyantlardan, hani güvenlik tehditlerinden bir tanesi. Ondan sonra Petro, onun öncesinde aslında CryptoLocker vardı, benzer aynı işi yapan. Ama Esset baktığınız zaman hani burada koruma sağladı ki biraz önce söylediğim gibi 15 bin civarında kurumsal müşterimiz bulunuyor bizim. Hatta teknik departmanımızla bununla ilgili bir çalışma da yaptık biz. İşte var mı bulaşan, sıkıntı yaşayan bir müşterimiz? Hiçbir müşterimizde sıkıntı gerçekleşmedi bu saldırıdan sonra, ama biz tabii şöyle bir önlem de aldık, ne olur ne olmaz. İlk hani işte büyük kritik accountlarda işte tarama yaptık, ön bilgilendirmeler yaptık bu konuda. Nasıl önlemler almaları gerektiği, neye dikkat etmeleri gerektiği konusunda. Sonuçta güvenlik yazılımı evet hani güvenliği sağlıyor ama %100 güvenliği de garanti edemeyebiliyor. Burada sıkıntı hani ürünün kötülüğünden dolayı değil, işte ürünün güncel olması gerekiyor. İşte güvenlik yazılımının ayarlarının hani bir şekilde her türlü açık ve çalışır durumda olması lazım. Mesela işte örnek veriyorum, biz mesela işte gelişmiş bellek taraması gerçekleştiriyoruz WannaCry için. Hani bir yöntemden bir tanesi bu. Hani gelişmiş bellek taramasının aktif olarak çalışır durumda olması gerekiyor. Ya da işte ne dediniz? Microsoft'un güvenlik açığı, işte patchlerinin düzgün yüklenmiş, son kullanıcının hani bunu yapmış olması lazım. Bir taraftan bu yüklenmemişse, işte eğer bir sıkıntı, bir açık varsa hani orada güvenlik yazılımı bir tarafı korurken, öbür tarafta hani güncel olmayan bir makinede hani sisteme bulaştıktan sonra, bir yere bulaştığınca zaten dataya ulaşınca hani uçtan uca artık hani son versiyonlarında sizin backup'ınıza kadar storage ya da
evet, ulaşım zarar verebiliyordu.
Ulaşıp zarar verebiliyorlardı.
Şimdi kurumlarla çalışıyorsunuz. Türkiye'de özellikle bakanlık seviyesinde siber güvenlik konusunda bir bilinç oluştu ve yavaş yavaş bu tarafa doğru yatırım yaptığımızı görüyoruz. Mesela 2018 sonuna kadar milli e-posta sistemine geçeceğimiz konuşuluyor. Türkiye siber güvenlikte nerede görüyorsunuz?
Genel olarak çok fazla hani şey, nasıl diyeyim, negatif düşünmüyorum. Çünkü aslında ben bu konuda da 2-3 sene öncesinde işte USOM, işte BTK ile birlikte yapılan çalışmalar vardı. Orada işte birçok kritik kurum, aynı zamanda güvenlik şirketi, teknoloji şirketleri bir araya gelerek bu konuda çalışmalar yaptık biz. Ama sadece bu Türkiye'de değil, dünyada aslında çok olgunlaşmamış, çok hani nasıl diyeyim, ileri seviyede önlemler alınmış bir dünya değil. Neden diyecek olursanız, aslına bakarsanız dijital dünyada güvenlik tehditler uçsuz bucaksız, nereden neyin geleceğini bilmiyoruz. Hani güvenlik yazılımları bir şeyi engellerken baktığınızda hani virüs yazarları da bir tarafta başka şeylere saldırmaya ve başka delikler, açıklar aramaya başlıyor. Burada bir de kanunların ve mevzuatın da düzgün oturtulmuş olması gerekiyor. Biz bugün mesela Türkiye'de her türlü her şeyi hani bulup yakalayabiliyoruz hani takip ederek, ama hani bu saldırı yapan kişi Türkiye'nin ulaşamayacağı, hani hukuken hani bir şey yapamayacağı bir ülkedeyse, genelde uzak işte doğudan, bizim çok fazla kanundan işbirlikteliğimiz olmayan yerlerden gerçekleşiyor. O zaman hani uğranılan zararın hani telafisi de çok fazla yapılamıyor. Evet,
kim nereden telafi edecek, o bize teslim edilecek mi gibi aslında uluslararası mevzuatında hazır olması lazım.
Bazı ülkelerin kendi aralarında anlaşmaları var bu konuda. Hani birbirleriyle ortaklaşa işte paslaşıyor ve hani geri bildirimler gerçekleşiyor. Varsa bir sıkıntı orada hani suçluyu iade edebiliyor ya da hani suçlunun cezası o ülkede gerçekleşebiliyor, hani verilebiliyor. Ama baktığınızda işte hani uluslararası platformda CERT diye geçiyor. İşte biz de mesela USOM dedik. SOME'ler, işte siber olaylara müdahale ekipleri kuruldu. Her kurumun kritikliğine ve işte kapsamına göre işte siber olaylara müdahale ekiplerinin kapasitesi işte değişti. Bazı mesela kurumlarda 3 kişi, bazı kurumlarda 5 kişi. Bununla ilgili hatta şeyler gerçekleşti son 1-2 senedir. Nasıl diyeyim? Testler yapıldı. İşte herhangi bir saldırı gerçekleşirse işte nasıl müdahale edilecek?
Evet, tatbikat ismi altında gerçekleşti.
Evet, siber tatbikatlar gerçekleşti. Tabii kritik kurumlar derken aklımıza gelen şeyler, işte bir sürü şey var aslında.
Sağlık Bakanlığı, emniyet birimleri, gizli servisimiz
sadece
var.
Sadece onlar da değil aslında. Ulaşım.
Evet,
işte,
doğru.
Ulaştırma Bakanlığı'na çok yük düşüyor aslında. İşte telefonlarımız, işte sinyalizasyon. Yani bazı, mesela New York'ta bununla ilgili bir hacklenme oldu. Bilmiyorum duydunuz mu, işte sinyalizasyon, trafik ışıkları hacklendi, işte araçlar birbirine girdi. Bu da WannaCry benzeri para istendi işte düzeltilmesi için. 70 bin dolar mıydı neydi New York Belediyesi'nden. Ya da ne bileyim işte elektrik, su, mesela sularımızın temiz ve düzgün olması, hani orada da hani sıkıntı yaşanabiliyor. Telefonlar, GSM,
aslında herhalde ağa bağlı bilgisayar yönetilen her yerde kritik bir güvenlik önlemi alınması gerekiyor.
Aslında öyle, ama işte baktığınızda hayatımızda birinci, mesela kim söylemişti bunu, çok hoşuma gitmişti. Biz aslında işte susuz yaşayamıyoruz. En önemli bizim için hani şey su. Hani insanlar belli bir süreden sonra su olmazsa ölüyor. Yani sizin atıyorum telefonunuz çalışsın, işte yolda trafikte hiçbir sıkıntı olmasın, çok önemli değil, ama suyu hani kesildiği vakit insanların hani susuz yapamaz, yiyeceksiz yapamaz.
Ama en son aklımıza gelen şey de oluyor herhalde, güvenliğini sağlamak
maalesef
açısından.
Maalesef hani çok böyle önemli değilmiş gibi, çünkü çok kolay ulaşılabilir ve elimizin altında olan şeyler olduğu için hani öyle bir sıkıntı yaşamayacakmışız gibi görünüyor. Ama ben orada şey örneğini veriyorum bir de. Zor Ölüm müydü? Bruce Willis'in oynadığı 4. versiyonunda vardı. Hani gerçekten o zaman ilk izlediğimde, çünkü çok eski bir film, yani bayağı oldu, seneler oldu. Aa, böyle bir şeyler olabilir mi diye düşünmüştüm. Şu anda onların hepsi gerçekleşebilecek seviyede ve burada sağlanan ekonomi, yani siber dünyada hani dönen ekonomi inanılmaz bir para ve çok iştah açıcı. Hiçbir şey yapmadan bu kadar paralar kazanabiliyorsa insanlar, birçok kişi de bu alanda bir şeyler
tabii
yapmaya çalışabiliyor.
Tabii zararlı yazılım geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'ye baktığımızda dünyada böyle raporlarda sürekli olarak Türkiye'den çok fazla siber saldırı yapıldı. Diğer ülkeler işte ataklar yapıldı, DDoS atakları yapıldığı gibi raporlar geliyor. Ama baktığımızda aslında biz hackerlık seviyesinde, tamam beyaz hackerlarımız var, güvenlik uzmanlarımız var, ama sanki o kadar da çok ileri seviyede değiliz. Çünkü hackerları bol olan ülkelerde aynı zamanda yazılımsal alt gelişmişlik, Ar-Ge'de, yapay zeka çalışmaları falan da diğer tarafta devam edebiliyor. Gerçekten Türkiye'de yetişmiş bu kadar böyle karanlık işlere bulaşabilecek, bilgisayar sistemlerine sızacak fazla adam var mı? Yoksa Türkiye'deki bilgisayarlar başka ülkeler tarafından mı kontrol ediliyor?
Aslına bakarsanız bu konuda bir açıklama vardı, ESET tarafından yapılmış. Hani genelde aslında dünyada yapılan saldırıların birçoğunun kaynağı işte Rusya, bir de işte Kuzey Kore, Uzak Doğu'dan, hani Çin'den gerçekleşiyor daha çok hani ataklar. Ama ben hep şunu söylüyorum, artık bu işin de bir ekonomisi ve hani bir alanı olduğu için yazılmış uygulamalar var, hazır satılabilen. İnsanlar bunları alıp bir şekilde hani kullanabiliyor. Yani ben Türkiye'de bu çeşit saldırılar yapan böyle bir işte nasıl diyeyim topluluk ya da işte bir kitle olduğunu düşünmüyorum. Belki bireysel yapan insanlar muhakkak vardır, ama ben daha çok bizim ülkemizde şeyi duyuyorum. İşte kocasının ya da karısının telefonuna cansız yazılım yükleyen.
Satın aldığı yazılım yükleyen.
Aynen. Evet. İşte ne bileyim işte başkasının mail hesabını kırmaya çalışan, işte eski sevgilisinin şusunu musunu. Ya biz daha çok öyle şeylerle ilgileniyoruz, ama sizin de dediğiniz gibi botnet dediğimiz makinalarımıza yüklü çok fazla işte casus, hani makinalar üzerinde bulunan uygulamalar olduğu için bu uygulamalar aslında bizim makinamızdan çalışıyor ve biz yapıyormuşuz gibi gerçekleşmiş gibi gösteriliyor hani saldırı ya da ne bileyim DDoS ataklarını. Ki DDoS atağı da aslında nedir? Bir sisteme yana bir işte web tabanlı uygulamaya aynı anda milyonlarca kişiyi evet. şey yapıp işte hani
çalışması cevap veremez hale getirmek.
Yani onun öyle bir altyapısı olmadığı için o kadar kişiye cevap verecek bir altyapı donanım ya da ne bileyim internet bağlantısı yapısı olmadığı için sistem bir şekilde crash oluyor. İşte fail oluyor. Çalışmaz hale getiriyor. Bizde de çok Allah'a şükür bilgisayar kullanan var. Yani Avrupa'da baktığınız zaman rakamsal olarak hani neden Türkiye hep iştah açıyor? Neden yatırımcılar, neden insanlar hep Türkiye'de bu tarz işler çok yapmak istiyor? Çok fazla kullanıcı. Ya o kadar çok kullanıcımız var ve bu kullanıcıların çoğu yani yeni nesil gerçekten hani burada hedef kitle olduğu için o yüzden de bizim makinalarımızda bu tarz şeylerin olması ve bu atakları gerçekleştirmemiz gayet olağan bir şey.
Şimdi kullanıcılara baktığımızda genel olarak şikayetleri şu yönde oluyor. Ya virüs yazılımı kullanmak istemiyorum koruyucu yazılım çünkü yüklediğim anda performansım düşüyor. Ya da çok fazla ücret ödüyorum. İşte o yüzden crackli yazılımlara yöneliyorum. Onları kullanıyorum tarzında oluyor. Bunlara karşı önerileriniz nedir? Yani asset yüklendiğinde bir bilgisayara performansın düşmeyeceğini garanti altına alabiliyor musunuz?
Şöyle söyleyeyim. Burada aslında hani bütün antivirüs yazılımları hani sisteme yüklendikten sonra birçok şeyi kontrol etmek durumunda kalıyor. İşte sizin atıyorum mailleriniz kontrol ediliyor. İşte dosya transferleriniz kontrol ediyor. Aynı yere birden fazla dosya bilginiz gönderiliyorsa arka planda o check ediliyor. Ya da ne bileyim işte keyboardunuzda keylogger tarzında yani klavyenizde sizin her tuşladığınız şey bir yere kaydediliyorsa bu kontrol ediliyor. Yani en basit halk diliyle anlatmaya çalışıyorum. Birçok şey yaptığı için antivirüs yazılımları bu işlemleri yaparken de ister istemez hani kaynak ne yüklü olduğu sistemin kaynakları kullanılıyor. Tabii burada hani bazı antivirüs yazılımların bunu yaparken harcadığı kaynakla işte bizim harcadığımız kaynak aynı. Mesela biz hani Assembly ile yazılmış bir antivirüs yazılımıydı Asset ve başından beri iddiası performansı minimum etkilemesi, sistem kaynaklarının minimum kullanması. O açıdan hani Asset'i zaten Türkiye'de de bu kadar yoğun tercih edilme ve bu kadar çok hani herkesin bir şekilde ki ben kendi normal kişisel hayatımda da sokakta dolaştım hani nerede çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun denli ya da hani güvenlikle ilgili konuşulduğunda herkes bir şekilde Asset'i kullanıyor ama işte Crane'i kullanıyorum. Bir şekilde hani ürün almış, kullanan çok insan var performansından ötürü. Ben şeye de hani inanmıyorum yani ücret hani bedel ödeme çok pahalı olması ki hani aşağı yukarı piyasada baktığınız zaman 100 ile 200 lira arasında bölgeye ve işte yapılan işin hani detayına göre servis bedeli alınıyor. Ve bir kişi minimum bir ya da iki kere bir servise bilgisayarını götürüyor senede. Senede 100-200 lira bir işte serviste gidip para harcamaktansa bir güvenlik yazılımını daha uygun bir fiyata alabiliyorken bu birazcık ön yargıdan kaynaklanıyor bence hani bunu tercih etmesi daha iyi. Çünkü neden? Genelde servislerde format atılıyor. Makinedeki bütün her şeyiniz siliniyor. Çünkü hani bu servisi veren kişilerin birçoğu size virüs bulaşmış. Hani bunu format atmazsak hani o virüs kalır. Bir şekilde tamamen temizledim. Her şeyi yeniden kuralım dedikleri için de sizin makinenizde ne varsa arşiv olarak işte video, resim, ne bileyim işte varsa dosyalarınız, çalışmalarınız eğer iş için kullandığınız bir bilgisayarsa da hepsini kaybediyorsunuz. Daha aslında hani toptan hani kaybetmeye baktığınızda daha büyük ederi eden şeylere evet. maliyeti hani göz almış bulunuyorsunuz ama biraz şeyden de kaynaklanıyor biraz önce dediğim gibi ön yargı hani şey vardı hatta Prima'nın galiba böyle bir pazar araştırması vardı hani aslında o kadar pahalı olmamasına rağmen çocuk bezi olarak insanların kafasında hani en pahalı ürünmüş gibi bir algı olunca herkes başka markalarını aslında fiyat olarak çok büyük bir farkı yok.
Çok
hani.
Büyük yok evet benim çocuğum olduğu için o süreçte biliyoruz deli bir fark
Yani ne bileyim işte çiş patlıyor bir şeyler oluyor çocuk hani normal hani onda olduğu kadar rahat etmiyor ama ödediğiniz fiyat sanki çokmuş gibi geliyor ama aslında öyle değil hani biraz algı da gerçekten önemli onu aşabilirsek daha hani güvenli bir şekilde bireysel kullanıcıların güvenlik yazılımını hani gerçekten son versiyonunu alıp kullanmasını ben öneriyorum.
Şimdi güvenlik yazılımı diyoruz güvenlik yazılımını indiriyorlar daha sonra gidiyorlar. Crack yazılımları yayan sitelerden bir tanesinden crack indirip güvenlik yazılımını kırıyorlar. güvenliği sağlıyor mu bu sefer? Yani ne diyorsunuz bu konuya? Asset'i de bu şekilde kullanan çok kullanıcı vardır.
Ya şöyle söyleyeyim, ben sadece antivirüs yazılımı için söylemeyeceğim. Yani genel olarak hani crack yazılımlar ya da uygulamalar indirilen hiçbir yerden ben bir şey indirilmesini tavsiye etmiyorum insanlara. Çünkü şöyle söyleyeyim, işte bu bir müzik olabilir, bu bir son çıkan vizyondaki film olabilir, bu bir kitap olabilir, dijital olarak hani kitaba para vermek istemeyip hani kaçak PDF'ini bulup hani okumak isteyebilirsiniz. Bu bir antivirüs yazılımı olabilir. Belki bir uygulama olabilir. İşletim sistemini yani para vermeden crack'ini kurayım, indireyim. Genelde böyle illegal crack uygulamaların indirildiği web siteleri tam tersi inanılmaz güvenliksiz ve sıkıntılı. Hatta hackerlar bu tarz web siteler yapıyorlar. Arkasında aslında tutarlı bir şey yok. Bu ürünlerin ya da bu saydığım şeylerin hiçbiri yok, vermiyor. Ama size ona ulaşana kadar bir sürü şeye hani kabul etmeniz, okeylemeniz, şuraya da tıkla, bunu da kabul et, bilmem ne, ondan sonra indirebileceksin deniyor mesela. Günün sonunda hiçbir şey alamadan aslında bir backdoor açıp makinenize bir trojan, herhangi bir zararlı yazılım yüklenmesine sebep olabiliyorsunuz. Bir de neden böyle oluyor? Çünkü siz zaten bilinçli olarak biliyorsunuz illegal bir şey yaptığınızı.
Peşinen kabul ediyorsunuz
zaten. Zaten kabul ediyorsunuz ve her şeyi hani otomatiğe bağlamış bir şekilde, kabullenmiş bir şekilde yaptığınız için hani ay ben bunu kabul etmeyeyim ya da işte ne bileyim antivirüs yazılımı engel olsa bile antivirüs yazılımının servisini kapatıp öyle indirmeye çalışan kullanıcılar var. Biz bunu tavsiye etmiyoruz. Bir de antivirüs kısmına gelecek olursak ben şöyle düşünüyorum. Biz güvenlik yazılımı üreten şirketlerle hani hackerlar, saldırıları gerçekleştiren suçlular kedi köpek gibi. Yani işte biz bir şeyi buluyoruz, onlar başka bir şeyi buluyor. Biz bir şeyi onların yaptığı şeyi düzeltip temizlerken onlar başka bir yöntem, başka bir şey buluyor. Ve dikkat ederseniz değişmeyen tek şey değişim. Mesela ilk yıllardaki yani virüsü ilk yazan kişiler telefon numarasını, adreslerini yerleştirmiş bu virüse. İçine. Bize ulaşın işte sizi temizleyelim diye makinenizde. Yani buralardan nerelere varmış durumda olay. Yani varyantlar değişti, saldırı yöntemleri değişti. Bazı virüsler USB ile bulaştı, bazı virüsler CD'den bulaştı. Bazı virüsler işte ne bileyim mail yoluyla geldi. Bazı virüsler işte ne bileyim siz işte network'e bağlandınız, başka bir network'ten size geldi. Bazı virüsler işte modemden, framework'ünde işte güncellemeler yapılmadığı için gibi gibi sürekli değiştiği için bu tarz uygulamalar indirildiği vakit genelde hani up to date olmuyor. Son versiyon, son işte nasıl diyeyim güncel hani korunma sağlamıyor. Hani asbel kadar eski bir versiyon ve genelde hani söylediğiniz gibi hani bunu indir yükle fixleniyor ve işte güncel hale geliyor denilen şeyler aslında öyle oluyormuş gibi gösteriliyor ama arka planda öyle çalışmıyor.
Tabii çok büyük bir risk alıyoruz. Hatta çoğu zaman bunları yüklemek için de kurulu olan güvenlik yazılımının güvenlik özelliklerini kapatıyoruz.
Aynen.
Öyle bir problem oluşuyor.
Bu da çok büyük bir risk. O yüzden de biz önermiyorum.
Şimdi kullanıcı tarafından baktığınızda benim de kafamı karıştırıyor bazen. Bir antivirüs yazılımı satın almak için web sitesine giriyoruz. Antivirüs yazılımı diyor, anti malware diyor, web için koruyorum diyor, komple koruyorum diyor ve bir sürü paket var. Şimdi koruma dendiğinde aslında bu bütün paketlerin tek bir yerde sunulması gerekmiyor mu? Kullanıcıların kafası burada biraz karışıyor diye düşünüyorum. Yani hangisini satın almalı? Malware mi alacak, onu mu alacak, gidecek, şunu mu alacak?
Şöyle söyleyeyim, aslında yani ben kendi ürünümden yola çıkarak konuşayım. Temelde bizim Asset Notice antivirüs yazılımı her türlü tehdide karşı sizi koruyor. Yani başka bir güvenlik için başka bir ürün almanıza gerek yok mesela. Ama başka varyantlar ürünlerde nasıl bir araba aldığınızda paketler oluşuyor ve o paketlerle size gelen ekstra lüks şeyler gelmiş oluyor. Hani farklı farklı evet. Şeyler. Örnek veriyorum işte cruise control geliyor. İşte hızınızı otomatik ayarlayıp uzun yol çok kullanıyorsanız hani cruise control kullanmanız sizin için bir şey. Ama siz uzun yolda araç kullanmayan biriyseniz cruise control'e ihtiyacınız yok. Güvenlik paketlerindeki ek gelen komponentler de böyle bir şey. Örnek veriyorum. Bizim mesela Asset Smart Security Premium ürünümüzde Password Manager özelliği geliyor. Nedir Password Manager? Ne sağlıyor size? Siz sadece bir tane password biliyorsunuz. Bütün hani girdiğiniz her yerdeki passwordleriniz orada bir şekilde encryptionlanıyor ve saklanıyor. Hiçbir şekilde güvenlik tehdidi yaşamıyorsunuz. Bu sayede siz hani girdiğiniz yerde password manager kullanarak bütün şifreleri hatırlayıp aklınızda tutma sıkıntı. Çünkü biz böyle bir test yaptık. Kendi teknik departmanımızda çalışan bir 100'ün üzerinde hesabı çıktı. Ya yani ortalama Avrupa'da yapılmış pazar araştırmasında 15 tane bir kişinin hesabı var. Yani bu ne anlama geliyor? 15 tane işte şifre. Her yere aynı şifre kullanılmasını istemiyoruz. Biz güvenlik zafiyeti. Evet. Bir yerde sızıntı olursa her hesabınıza
gelebilir. Ki benim başıma geldi.
Mesela o. İkincisi aynı mail adresinin şifresini kullanmak. Bu da bir sıkıntı. Yani örnek veriyorum. Atıyorum sizin işte Hotmail bir hesabınız var. Onun şifresi var. Gittiniz üçüncü parti bir yere üye oluyorsunuz ve o mail adresinin şifresini oraya da şifre olarak veriyorsunuz. Adam sizin mail adresinizin şifresini bildikten sonra bütün hesaplarınızın şifresini evet. alabilir. Unuttum deyip maile göndertip bir şekilde. Konudan konuya dağıldım ama sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Temel antivirüs yazılımı güvenliği sağlıyor ama sonraki paketlerde daha farklı komponentler, daha ekstra özellikler geliyor. Ha sizin böyle bir şey ihtiyacınız var olup olmadığına bağlı. Ben diyorsam ki yok kardeşim benim işte password manager'a ihtiyacım yok. Benim zehir gibi hafızam var. İşte özel işte ne bileyim çağrışım yaratacak şeyler buldum kendime. Hiçbir şey unutmuyorum. Hepsini de ayrı ayrı kullanıyorum. Ben ekstra bir ürüne ihtiyacım var böyle sağlarım diyorsanız onu kullanmayabilirsiniz. Antivirüs zaten güvenliğiniz sağlanıyor.
Anladım. Aslında kullanıcıların burada neyi nerede kullanacaklarını iyi bilip biraz araştırıp evet. ona göre seçimlerini yapması gerekiyor.
Hani arz talep ihtiyaca göre hani ürünler alınmasından yanayım. Her şey için öyle değil mi?
Evet,
yani
doğru.
Tüketimimizi yaparken hani ben hep söylüyorum ya o kadar çok tüketime alıştırılmış bir millet olduk ki bazen aslında bazı şeylere ihtiyacımız olmasa bile alıyoruz hani en iyisi olsun en son biraz da statüden hani statü sembolü olduğu için araba ne bileyim telefon vesaire gibi görünen şeylerde. Ama hani bir odayı bir ampul de aydınlatabilir, bir avize de çok şaşalı aydınlatabilir. Yani ben hep o örneği veririm. Sizin ihtiyacınız aydınlanmaksa sadece gidip şaşalı bir avizeye dünyalar parası yatırmanıza gerek yok. Ampul de alabilirsiniz.
Ben aslında son olarak da mobil kısma gelmek istiyorum. Çünkü artık hayatımızın çoğunluk büyük kısmı mobil tarafta başladı. Yani yürütüyoruz bu tarafta her şeyi. Sosyal medyaya giriyoruz, bankalara giriyoruz, arkadaşlarımızla mesajlaşıyoruz. Hem iletişimi sağlıyoruz artık hem de yaşantımıza katkı sağlayacak birçok şeyi de onun üstünden yürütmeye başladık. Mobil tarafa baktığınızda tehditler neler bu tarafta? Kullanıcılar aslında nelerde çok bilgisiz görünüyorlar?
Şöyle söyleyeyim. Önce hani sizin söylediğinizde tasdiklemek istiyorum. Eskiden çünkü insanlar hep notebook, bilgisayar, masaüstü bilgisayarlar kullanıyordu. Facebook'a girerken bile hani uyandığınızda yataktan çıktığınızda bilgisayarınızın başına gidip login oluyordunuz. Ya da herhangi bir işlem yapacağınız zaman işte ne bileyim bilgisayarınızı açıp yapıyordunuz. Ama artık her şeyimizi mobilden yapıyoruz. Ve çok yoğun bir şekilde bunu yapıyoruz. Ve biz mesela bir pazar araştırmasında insanların mobil tarafta çok hani güvenle ilgili bir sıkıntısı yokmuş gibi bir algısı var. Aslında en büyük tehlike bu birincisi. Ama tam tersi en kişisel şeylerimiz de mobil cihazlarımız üzerinde dikkat ederseniz.
Tabii önem verdiğimiz fotoğraflar, bilgiler, belgeler. Kimi zaman pasaportumuzu çekip bir yere gönderiyoruz. Onun resmi
aynen.
içeride kalıyor.
Hem öyle hem de şöyle bir şey var. Facebook'a hani şifrenizi 2-3 kere giriyor musunuz cep telefonunuzda?
Tabii ki girmiyoruz.
Default girilmiş oluyor hani hali hazırda ve açık. Yani cep telefonunuz birinin eline geçtiği zaman hani orada her şeyiniz açık. Ya da ne bileyim Twitter, sosyal medya, Instagram ya da işte bankacılık uygulaması her şey, mailleriniz, dediğiniz gibi resimler, çocuğunuzun, nüfus cüzdanınız, işte daha kişisel şeyleriniz de olabilir. Orada kayıtlı bir şekilde. Aslında orada daha kritik ve daha korunması gereken bilgilerimizi biz tutuyoruz mobil cihazlar üzerinde. Ve maalesef mobil cihazlarda güvenlikle ilgili insanlar önlem almıyor. Benim birinci mesela önerdiğim şey öncelikle şifre koyun cep telefonunuza. Çoğu insan bunu yapmıyor. İşte karısından, sevgilisinden çekinen ya da eşinden çekinen insan yani niye sen şifre koyuyorsun? Benden bir şey mi saklıyorsun gibi bir intiba da var. Hani bu bana gelen bir yorumdu evet. çünkü. Ben şunu söylüyorum. Cep telefonunuzu evet tuvalete bile giderken cep telefonumuzla gidiyoruz artık. Kimse bırakmıyor telefonunu bir yerde. Ne bileyim sabah kalktığımızda telefonumuzla uyanıyoruz. Yatarken telefonla uyuyoruz. Ama bazen öyle oluyor ki bir kere benim başıma geldi. adam taksi de unutmuş. İşte koşura koşura peşinden geldi. Havaalanına girmiştim. Hani gitti sahibi telefonun. Yani isteyen o telefonun içine girip şifre yoksa her şeyi görebiliyor. Birinci şey şifre konması. İkincisi güvenlik yazılımı mutlaka yüklü olması gerekiyor mobil cihaz üzerine. Ne gibi tehditler var? Biraz önce söylediğimiz şeyler. Bütün bilgilerine ulaşılabilir. İkincisi uygulama indiriyoruz bir sürü cep telefonumuza işte. Bildiğimiz bilmediğimiz kaynağını bu uygulamaların birçoğu arka planda sizden bazı bilgileri talep edebiliyor. Ben özellikle mesela şey söylüyorum hani mümkün mertebe izin vermeyin sizden istenen hani atıyorum telefonda resimlerimiz ulaşsın mı izin verecek misin? İşte ne bileyim konum bilgisini açacak mısın ya da ne bileyim adres defterini açacak mısın gibi gibi hani taleplerde bulunuyor uygulamalar.
Aslında programın ne yaptığına ve ne istediğine iyi dikkat etmek lazım.
Aynen herhalde. Bir o. Kullanıcı sözleşmeleri mutlaka okunmasını biz tavsiye ediyoruz. Onun dışında güvenlik yazılımı ama mesela bizimkinden örnek vermek gerekirse arka planda indirdiğiniz uygulamaların ne yaptığını kontrol ediyor. Yani hiç alakasız bir uygulama sizin adres defterinizde X bir işte üçüncü parti bir yere göndermeye çalışıyorsa güvenlik yazılımı bunu engelliyor. Ya da SMS'de size bankacılık işte ikinci hani authentication yani işte
şifre gönderiyorlar.
Şifre gönderiyor SMS ve olarak. Şifre gönderiyor. O şifreyi başka bir yere yönlendirilmeye çalışıyorsa güvenlik yazılımı bunu engelliyor mesela. Ya da ne bileyim resimleriniz başka bir yere upload ediliyor mesela farkında olmadan. Deyip geçmeyin resim ne olacak? O kadar şahsi ve kişisel şeyler olabilir
ya
ki.
Bugün en mütevazı resimimizin bile hiç istemediğimiz bir yerde farklı bir şekilde yer almasını istemeyiz yani bizim
yani,
dışımızda isteğimiz dışında.
Sonuç itibariyle o da var. İşte çocuğumuz, başka şeyler. Tabii, tabii. Pedofili çok yaygın mesela. Yani örnek veriyorum. Ben mesela benim kız çocuğum var. Özellikle dikkat ediyorum. Çok fazla onun böyle çok işte ne bileyim normal resimlerini koymaya çalışıyorum. Çok fazla işte şey olmasın, ulaşmasın insanlar vesaire. Ama baktığınız zaman işte bunlar bile kullanılıyor. Çocukların eline telefonlar veriliyor. Genelde işte aileler çocuklarını oyalamak için hani bir şekilde
ya da uygulama indirebilir işte, arka planda.
Aynen uygulama indirebiliyor ya da tabletler veriyoruz. Orada da hani güvenlikle ilgili sıkıntılar var ki bizim mesela parental control dediğimiz aile koruması uygulamamız da var. Kategorik olarak kullanıcıyı yani çocuğu koruyabiliyorsunuz. Hem işte mesela child dediğimiz bebek işte çocuk sınıfı daha böyle teenage dediğimiz daha böyle işte gençvari çocuklar için kategori olarak koruyabiliyorsunuz. İşte kısıtlamalar koyabiliyorsunuz. Süre, zaman, şu kadar süre şu uygulamayı kullanabilsin ya da şu saat aralıklarında kullansın. Çift taraflı etkileşim sağlayabiliyor çocuk annesine, aile işte çocuğa. Gittiği yeri takip edebiliyorsunuz ya da uzaktan mesela cep telefonunuz çalındı. Bütün bilgilerinizi kapatıp en azından hani maddi zarar dışında manevi bir zarara uğramamak için cep telefonunuzdaki bilgileri kapatabiliyorsunuz. Ya bu tip hani önlemler alınabiliyor mobil güvenlik çözümlerine ki onda da hep şey diyorum ben hani ücretli olarak almasa bile kullanıcı bizim freemium dediğimiz bir versiyonumuz var. Temel güvenlik şeyini sağlayan yine onu indirip kullanabilir kullanıcılar.
Aleon'un verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Teşekkür
kullanıcıların
ederim.
Gerçekten de hangi cihazı kullanıyorlarsa kullansınlar. Özellikle bu internete bağlı bir cihazsa güvenlik önlemi almaları gerekiyor.
Kesinlikle
bunu en azından
şart.
Herhalde evet ön planda tutmaları lazım. Hiç güvenlik önlemi almıyorlarsa da en iyi yapabilecekleri yol lisanslı yazılım kullanmak herhalde.
Artı yani eklemek evet. istediğim şey bence kullanıcı bilinci çok önemli. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Güvenlik yazılımınız da hani ESET en iyi antivirüs yazılımı kullanıyor olabilirsiniz. Ama kullanıcı bilinci gerçekten çok önemli. Bazı kullanıcılar sosyal mühendislikle hiçbir virüs, trojan yani zararlı yazılıma ihtiyaç duymadan bütün bilgilerini her yerde ya yani biz de çok paylaşımcı
evet,
bir milletiz.
Doğru.
Paylaştığı için yani insanlar ne bileyim çocuğunun ismi işte doğum tarihinden şifre koyuyor. Otomatikman hesabı mesela eklenebiliyor.
Tahmin etmek i̇şte, kolaylaşıyor.
Aynen. Sosyal medya hesabı kırılınca bütün eşine dostuna farklı işte amaçlarda mesajlar atılabiliyor. Ya biraz daha kullanıcı bilincinin oturması hani dijital dünyada nelere dikkat edilip nelere dikkat edilmemesi gerektiğini işte hani serbest hani olabilecekleri konusunda bilgileri bir şekilde üzerinden geçmesi gerekiyor. Yoksa hani sadece güvenlik yazılımı da %100 güvenliği sağlar demek birazcık hani ütopik olur.
Evet haklısınız gerçekten de. Bu videoda dijital güvenlik üstüne konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.